Ayrım 2.
Sokakta veya başka bir yerde bir köpek gördüğünde bir ayağını köpeğin arka ayaklarından birinin üstüne bastırır, öteki ayağını eliyle tutup kaldırır ve boruyu köpeğin uygun yerine yerleştirip üfleyerek top gibi yüz yuvarlak hale getirirmiş. Ondan sonra da karnına iki şaplak atıp bırakır, her zaman etrafına biriken çok sayıda seyirciye de şöyle dermiş: "Saygıdeğer beyefendiler, bir köpeği şişirmek kolay iş mi sanıyorsunuz yoksa? Zat-ı âliniz bir kitabı yazmak kolay iş mi sanıyorsunuz yoksa?" Bu hikayeden hoşlanmazsa sevgili okur, yine deli ve köpekle ilgili olan şu hikayeyi anlatırsın. Kordoba'da bir başka deli varmış. Alışkanlık halinde kafasının üstünde bir mermer veya ağır bir taş parçası taşırmış. Başıboş bir köpek gördü mü yanına yanaşır, ağırlığı dimdik üzerine düşürürmüş. Köpek dehşete kapılır, havlayarak, uluyarak, hiç durmadan üç sokak koşarmış. Yükünü boşalttığı köpeklerden bir tanesi, bir şapkacının, sahibi tarafından çok sevilen köpeği çıkmış. Taş düşüp köpeğin kafasına isabet etmiş. Canı yanan köpek ulumaya başlamış. Sahibi görüp sinirlenerek bir cetvel kapmış, delinin peşine düşmüş ve vücudunda sağlam kemik bırakmamış. Her vuruşta da diyormuş ki, "Seni haydut, benim spanyelime ha, gaddar herif, köpeğimin spanyel olduğunu görmedin mi?" Spanyel kelimesini sık sık tekrarlayıp deliyi pestili çıkmış halde bırakmış. Deli bu olaydan ders alıp gitmiş ve bir aydan uzun bir süre hiç ortalığa çıkmamış. Ama sonra daha ağır bir taşla eski icadına dönmüş. Köpeğin yanına kadar gidip gözünü dikerek bakıyor, taşı düşürmeden, düşürmeye cesaret edemeyerek diyormuş ki, "Spanyel bu, aman ha." Aslında bütün karşılaştığı köpeklere Danua'da olsalar, Fino'da olsalar spanyel diyormuş ve bir daha da taşını hiç düşürmemiş. Belki böylece bu hikayeci de dehasının yükünü, kötüleri kayadan sert olan kitaplara boşaltma cüretini göstermez. Ayrıca kendisine söyle, kitabıyla benim kazancımı elimden alacağına dair tehdidi hiç umurumda değil. La Perendenga'nın meşhur satırları ile cevap veriyor, "Başkanım, efendim çok yaşasın, huzur herkesin üzerine olsun diyorum." Herkesce bilinen Hristiyanlığı ve cömertliği ile kara bahtımın bütün sillelerine rağmen beni ayakta tutan Yüce Lemos Kontu çok yaşasın. Toledo muhterem başpiskoposu Don Bernardo de Sandoval İrohas'ın sonsuz merhameti çok yaşasın. İsterse dünyada matbaa kalmasın, isterse aleyhimde Mingo Revulgo'nun mısralarındaki harflerin sayısından çok kitap yazılsın. Bu iki prens benim iltifatlarımın veya başka bir alkışın ısrarı olmadan sırf iyiliklerinden bana lütuf ve yardımda bulunmayı görev edindiler. Talih beni olağan yollardan doruğa yükseltse kendimi bu kadar talihli, bu kadar zengin saymazdım. Yoksul insan şerefli olabilir, kötü insan olamaz. Yoksulluk soyluluğa gölge düşürebilir ama tamamen karartamaz. Oysa fazilet, yokluğun zorlukları ve dar aralıklarından bile olsa, kendi ışığını gösterdiğinde, yüce ve soylu ruhların takdirini ve dolayısıyla lütfunu kazanır. Başka da bir şey söyleme kendisine. Ben de sana bir şey söylemeyip, sadece şuna dikkatini çekmek istiyorum. Sana sunduğum Don Quixote'nin bu ikinci kısmı, birincisiyle aynı kumaştan, aynı zanaatkar tarafından kesilmiştir ve bu kısımda sana Don Quixote'yi daha geniş biçimde ve sonunda ölü mezarında sunuyorum ki, hiç kimse kendisine yeni olaylar atfetmeye kalkmasın. Geçmiştekiler yeterli çünkü. Şerefli bir insanın bu dahiyane çılgınlıkları aktarmış olması da yeterli. Bir daha bu konuya girmek istemiyorum. Çünkü bir şey iyi de olsa bol oldu mu değer verilmez. Oysa kötü şeylerin bile kıtlığı değerini arttırır. Unutmadan söyleyeyim, bitirmekte olduğum Persiles'i ve La Galatea'nın ikinci kısmını bekle. 1. Bölüm. Don Quixote'nin hastalığı konusunda rahiple berberin arasında geçen konuşmalara dair. Seyit Hamit Badincani'nin bu hikayenin ikinci kısmı ve Don Quixote'nin üçüncü seferinde anlattığına göre, rahiple berber geçmiş olayları canlandırıp hatırına getirmemek için Don Quixote'yi yaklaşık bir ay görmediler. Ama yeğeniyle kahya kadını ziyaret etmekten geri durmadılar. Onlara Don Quixote'ye iyi bakmalarını, kalbini ve beynini sakinleştirecek faydalı gıdalarla beslemelerini tembih ettiler. Bütün dertlerinin kalbinden ve beyninden kaynaklandığına şüphe yoktu. Kadınlar öyle yaptıklarını, seve seve büyük bir dikkatle yapmaya devam edeceklerini, çünkü efendilerinin zaman zaman aklının tamamen yerinde olduğunu gösterir işaretler verdiğini söylediler. Rahiple berber buna çok memnun oldular. Bu muazzam ve gerçek hikayenin birinci kısmının son bölümünde anlatıldığı gibi, Don Quixote'yi öküz arabasıyla büyülenmiş halde getirmekle iyi ettiklerini düşündüler. Bunun üzerine iyileşmesine hemen hemen imkansız gözüyle baktıkları halde, onu ziyaret edip durumundaki düzelmeyi kendi gözleriyle görmeye karar verdiler. Kabuğu henüz çok taze olan yarasını deşmemek için de gezgin şövalyelik konusuna hiçbir şekilde değinmemeyi kararlaştırdılar. Ziyaretine gittiklerinde kendisini üzerinde yeşil, kısa kollu bir fanila, başında kırmızı bir Toledo beresiyle yatağında oturur halde buldular. O kadar zayıf ve süzgündü ki mumya gibiydi. Kendilerini çok iyi karşıladı. Sağlığının nasıl olduğunu sorduklarında kendisi ve sağlığı hakkında çok mantıklı, güzel kelimelerle bilgi verdi. Sohbet sırasında söz hikmet-i hükümet ve yönetim biçimleri konusuna geldi. Şu yolsuzluğu düzeltiyor, buna hüküm giydiriyorlar. Bir adette reform yapıp bir başkasını yasaklıyorlar. Her biri yeni bir kanun koyucu, çağdaş bir Likurgos, yepyeni bir Solon kesiliyordu. Devleti sanki bir demirci ocağına atıp bambaşka bir şey çıkartır gibi yenilediler. Don Quixote değindikleri bütün konularda o kadar mantıklı konuştu ki iki denetçi hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tamamen iyileşmiş ve şuurunun da yerinde olduğuna kanaat getirdiler. Sohbette hazır bulunan yeğen ve kahya kadın, efendilerini böyle akıllı gördükçe durmadan Tanrı'ya şükrediyorlardı. Ne var ki rahip başlangıçtaki şövalyelikle ilgili hiçbir şeye değinmeme kararından vazgeçip Don Quixote'nin akıllılığının gerçek mi sahte mi olduğunu tam olarak sınamak istedi ve sözü saraydan gelen haberlere getirdi. Osmanlıların büyük bir filoyla çıkartma yapacaklarına kesin gözüyle bakıldığını ama amaçlarının kesin olarak bilinmediğini, bu korkunç fırtınanın nerede patlayacağının belli olmadığını ve neredeyse her yıl duyulan düşmanın bastıracağı tehdidiyle bütün Hristiyan aleminin seferber olduğunu, majestelerinin Napoli ve Sicilya kıyılarıyla Malta adasını tahkim ettirdiğini söyledi. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Majesteleri düşmana gafil avlanmamak için önceden eyaletlerini tahkim ettirmekle tam tedbirli bir savaşçıya yakışır şekilde davranmış. Ancak benim fikrim sorulacak olsa ben majestelerinin şu anda aklından bile geçmeyen bir önlemi almasını tavsiye ederdim. Rahip bunu duyar duymaz kendi kendine dedi ki, "Zavallı Don Quixote, Tanrı senin elinden tutsun. Bana öyle geliyor ki kendini deliliğinin yüksek zirvesinden saflığının derin uçurumuna atıyorsun." Rahiple aynı şeyi düşünmüş olan berber, Don Quixote'ye alınması gereken önlemin nasıl bir önlem olduğunu sordu. Prenslere genellikle sunulan çok sayıdaki münasebetsiz önerinin arasına katılabilir türden olabilirdi. "Benimki," dedi Don Quixote, "münasebetsiz değil, yerinde olacak sayın tıraşçı." "Ben de onu demek istemedim," dedi berber. "Ama majestelerine sunulan önerilerin hepsinin ya da çoğunun ya imkansız ya saçma ya da kralın veya krallığın aleyhine olduğu tecrübeyle sabittir." "Ama benimki ne imkansız ne de saçma," dedi Don Quixote. Benimki akla gelebilecek en basit, en doğru, en etkili ve en kısa öneri. Senyor Don Quixote, bir türlü söylemiyorsunuz ne olduğunu, dedi rahip. Şimdi önerimi burada ifade edip, yarın sabah sayın konsey üyelerinin dilinde gezmesini ve benim çabalarımın hak ettiği teşekkür ve mükafatları başkasının toplamasını istemem, dedi Don Quixote. Ben kendi adıma, dedi berber, sizlerin ve Tanrı'nın huzurunda yemin ediyorum, Zat-ı Ali'nizin söyleyeceklerini ne krala ne de kula söylemeyeceğim. Bu yemini rahibin masalından öğrendim. En başında krala 100 altınını ve katırını çalan hırsızı ihbar etmiştir. Ben masal filan bilmem, dedi Don Quixote. Ama bu yeminin doğruluğuna inanıyorum. Çünkü sayın berberin dürüst bir kimse olduğunu biliyorum. Olmasa bile, dedi rahip, ben bu konuda bir dilsizden daha fazla konuşmayacağına, cezasının tamamını ödemeyi üzerime alarak kefil olurum. Peki size kim kefil olacak muhterem peder, dedi Don Quixote. Sır saklamak olan mesleğim, dedi rahip. Don Quixote bunun üzerine, Tanrı aşkına, dedi. Tek yapılacak şey, majestelerinin çığırtkanlarla İspanya'da dolaşan bütün gezgin şövalyeleri belli bir günde sarayda toplanmak üzere çağırması. Sadece 5-6 gezgin şövalye gelse bile Osmanlıların bütün gücüne tek başına karşı koyabilecek bir tanesi olabilir aralarında. Beni dikkatle dinleyin, izleyin lütfen. Bir tek gezgin şövalyenin 200 bin kişilik bir orduyu tek bir boğazmışçasına, badem ezmesinden yapılmışçasına yok etmesi duyulmamış bir şey mi? Söyler misiniz? Kaç öykü böyle mucizelerle doludur? Meşhur Don Belianis veya Galyalı Amadis'in soyundan gelen onca gezgin şövalyeden biri bugün yaşasaydı, ki bir tek benim için kötü olurdu, bugün yaşasa ve Osmanlılarla karşılaşsaydı, emin olun düşmanı pişman ederdi. Ama Tanrı milletini koruyacak ve geçmişteki gezgin şövalyeler kadar mükemmel olmasa da, en azından cesareti onlardan aşağı kalmayan bir tanesini bulacaktır. Tanrı dediklerimi anlıyor, daha fazla konuşmayacağım. Bunun üzerine yeğen, eyvah, dedi. Efendim tekrar gezgin şövalye olmak istemiyorsa canım çıksın. Don Quixote şöyle konuştu. Ben gezgin şövalye olarak öleceğim. Osmanlı ne zaman isterse istediği güçle çıkartma da yapabilir, indirme de. Tekrar söylüyorum, Tanrı dediklerimi anlıyor. Berber bunun üzerine dedi ki, sizlerden rica ediyorum, Sevilla'da ceryan eden bir olayı kısaca anlatmama izin veriniz. Şu anda öyle yerine oturacak ki anlatmak istiyorum. Don Quixote izin verdi. Rahip ve diğerleri de dikkat kesilince berber anlatmaya başladı. Sevilla tımarhanesinde akrabaları tarafından, aklından zoru olduğu için oraya kapatılmış bir adam varmış. Osuna Yüksek Okulu hukuk mezunuymuş. Ama birçoklarının görüşüne bakılırsa Salamanca mezunu da olsa deli olurmuş. Bu hukuk mezunu birkaç yıl tımarhanede yattıktan sonra akıllandığına, iyileştiğine kanaat getirmiş ve bu düşünceyle başpiskoposa bir mektup yazarak, güzel kelimelerle ve samimi bir ifadeyle bu içinde bulunduğu sefaletten kendisini kurtarması için yalvarmış. Tanrı'nın kendisine acıyıp kaybettiği aklını geri verdiğini, fakat akrabalarının servetine konmak amacıyla onu orada tuttuklarını, doğru olmadığı halde ölünceye kadar onu deli saymak istediklerini belirtmiş. Başpiskopos aldığı çok sayıdaki güzel ve akıllıca yazılmış mektuptan etkilenerek bir yardımcısına gidip tımarhane müdüründen hukuk mezununun yazdıklarının doğru olup olmadığını öğrenmesini, ayrıca deliyle de konuşup aklı başında olduğuna kanaat getirirse oradan çıkarıp hürriyetine kavuşturmasını emretmiş. Başpiskopos yardımcısı emredileni yapmış. Tımarhane müdürü o adamın hala deli olduğunu söylemiş kendisine. Çoğu kez gayet akıllıca konuştuğu halde kendisiyle konuşarak da tecrübe edebileceği gibi sonunda saçmalıyor, zırvaları baştaki zekice konuşmalarını gölgede bırakıyormuş. Başpiskopos yardımcısı tecrübe etmek istemiş ve delinin yanına gidip bir saatten fazla konuşmuş. Bütün bu süre zarfında deli saçma veya mantıksız tek kelime etmemiş. Aksine o kadar ölçülü konuşmuş ki başpiskopos yardımcısı delinin akıllandığına inanmak zorunda kalmış. Deli bu arada tımarhane müdürünün kendisine düşman olduğunu, çünkü akrabalarının hala deli olduğunu, sadece arada bir akıllandığını söylesin diye verdikleri armağanları kaybetmek istemediğini de belirtmiş. Başına gelen bu felakette servetinin en büyük engel olduğunu düşünüyormuş. Çünkü düşmanları bu servetten yararlanabilmek için bu dolabı çeviriyor. Yüce Tanrı'nın onu bir hayvanken tekrar insana dönüştürmekle gösterdiği lütfa şüphe düşürüyorlarmış. Kısacası öyle şeyler söylemiş ki, müdürü şüpheli bir şahıs, akrabalarını haris ve vicdansız, kendini de son derece aklı başında bir adam gibi göstermiş ve böylece başpiskopos yardımcısı onu alıp başpiskopos kendi gözleriyle görsün, meselenin aslını kendisi anlasın diye yanında götürmeye karar vermiş. İyi yürekli başpiskopos yardımcısı bu dürüst düşünceyle müdürden hukuk mezununa oraya gelirken üzerinde bulunan giysilerin verilmesini rica etmiş. Müdür tekrar yaptığı şeyi iyi düşünmesini, hukuk mezununun kesinlikle hala deli olduğunu söylemiş. Fakat müdürün bütün itirazları ve uyarıları başpiskopos yardımcısını adamı götürmekten vazgeçirememiş. Müdür başpiskoposun emri olduğu için itaat etmek zorunda kalmış. Hukuk mezununa yeni ve düzgün durumdaki kıyafetini giydirmişler. O da kendisini delilikten kurtulmuş, akıllı kıyafeti giymiş halde görünce başpiskopos yardımcısına gidip deli arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin versin diye Tanrı aşkına yalvarmış. Başpiskopos yardımcısı da onunla birlikte gidip tımarhanedeki delileri görmek istediğini söylemiş. Orada bulunan birkaç kişiyle birlikte yukarıya çıkmışlar. Hukuk mezunu o sırada sakin ve sessiz olmakla birlikte aslında tehlikeli olan bir delinin hücresine geldiklerinde demiş ki, "Kardeşim, benden bir istediğin varsa söyle, ben evime dönüyorum. Ben hak etmediğim halde Tanrı sonsuz iyilik ve merhametiyle bana aklımı geri verme lütfunda bulundu. Ben akıllandım, iyileştim. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Ona güven, umudunu kaybetme. Beni eski halime döndürdüyse, ona güvendiğin takdirde seni de döndürür. Ben sana yiyecek bir şeyler göndermeyi ihmal etmeyeceğim. Onları mutlaka ye. Ben de geçirdiğim için söylüyorum. Bana kalırsa bütün deliliklerimiz, midelerimizin boş, kafalarımızın havayla dolu olmasından ileri geliyor. Gayret et, gayret et. Çünkü ıstırap çekerken zayıflık sağlığı bozar, ölümü hızlandırır." Hukuk mezununun bütün bu sözlerini tehlikeli delinin karşısındaki hücrede bulunan bir başka deli de dinlemiş ve çırılçıplak yatmakta olduğu eski hasırdan kalkarak bağıra çağıra akıllanıp iyileşip gidenin kim olduğunu sormuş. Hukuk mezunu cevap vermiş. "Giden benim kardeşim. Artık burada kalmama gerek yok. Bunun için de bana böyle büyük bir lütufta bulunan Tanrı'ya durmadan şükrediyorum." Deli şöyle konuşmuş. "Aman konuşmalarınıza dikkat edin sayın hukukçu. Şeytan sizi yanıltmasın. Ayaklarınızı uzatın, evinizde sakin sakin oturun ki geri dönme zahmetinden kurtulun." "Ben iyi olduğumu biliyorum," demiş hukuk mezunu. "Bir daha zahmete katlanmama gerek olmayacak." "Siz iyi ha," demiş deli. "Pekala, göreceğiz. Tanrı'ya emanet olun. Ama yeryüzünde temsilcisi olduğum Jüpiter adına yemin ediyorum, Sevilla'ya sırf bugün sizi bu tımarhaneden çıkarıp akıllı saymakla işlediği günah yüzünden öyle bir ceza vermek zorundayım ki yüzyıllar boyunca herkes tarafından hatırlansın. Amin." "Sen benim bunu yapabileceğimi bilmiyor musun, hukukçu parçası? Dediğim gibi ben gök gürleten Jüpiter'im. Dünyayı tehdit edebileceğim, yok edebileceğim yakıcı yıldırımlar var benim elimde. Ama bu cahil şehri bir tek şekilde cezalandırmaya niyetim var. Bu sözler söylendiği andan başlamak üzere tam 3 yıl boyunca ne şehre ne de etrafına hiç yağmur yağdırmayacağım. Sen hürsün, sen iyisin, sen akıllısın. Ben deliyim, ben hastayım, ben hapisim ha. Yağmur yağdıracağıma kendimi asarım. Delinin bağıra çağıra söylediği bu sözleri etraftakiler dikkatle dinlemiş. Bizim hukuk mezunu ise başpiskopos yardımcısına dönüp ellerini tutarak demiş ki, ''Sakın üzülmeyin saygıdeğer efendim. Bu delinin sözlerine de kulak asmayın. O Jüpiter'se ve yağmur yağdırmak istemiyorsa, ben de suların babası ve tanrısı Neptün'üm ve canım ne zaman isterse, ne zaman gerekirse yağmur yağdırırım.'' Başpiskopos yardımcısı buna şöyle cevap vermiş, ''Her şeye rağmen Senyör Neptün, Senyör Jüpiter'i kızdırmak doğru olmaz. Zat-ı âliniz şimdilik burada kalın. Biz daha rahat bir günde tekrar gelip alırız sizi.'' Tımarhane müdürüyle diğer hazır bulunanlar gülmüşler. Başpiskopos yardımcısı biraz utanmış. Hukuk mezununu soymuşlar, tımarhanede kalmış. Hikaye de burada bitmiş. Şu anda yerine oturacak diye anlatmaktan kendinizi alamadığınız hikaye bu mu Sayın Berber, dedi Don Quixote. Ah Sayın Tıraşçı, Sayın Tıraşçı, insan burnunun ucunu göremeyecek kadar kör olabilir mi? Zekalar, cesaretler, güzellikler ve soylar arasında yapılan karşılaştırmaların daima nefretle karşılandığını zat-ı âlinizin bilmemesi mümkün mü? Sayın Berber, ben sular tanrısı Neptün değilim. Akıllı olmadığım halde kimsenin beni akıllı sanması için de uğraşmıyorum. Ben sadece dünyaya gezgin şövalyelik tarikatının sancaklarının dalgalandığı o mutlu çağı canlandırmamakla düştüğü büyük hatayı anlatmak için uğraşıyorum. Fakat bizim yoz çağımız, gezgin şövalyelerin krallıkların savunmasını, bakirelerin korunmasını, öksüzlerle yetimlere yardımı, kibirlilerin cezalandırılmasını ve alçak gönüllülerin mükafatlandırılmasını üstlendiği, görev bildiği çağların sahip olduğu mutluluğu yaşamayı hak etmiyor. Şimdiki şövalyelerin çoğunu örme zırhlarının halkaları değil, giydikleri damasko, brokar ve diğer zengin kumaşlar okşuyor. Kırlarda gökyüzünün bütün şiddetine maruz, tepeden tırnağa zırhlı uyuyan şövalye yok. Gezgin şövalyelerin yaptığı gibi, ayakları üzengide, mızrağına yaslanıp sadece bir şekerleme yapan da yok.''